الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizin konusu çokluk hakikatin ölçüsü müdür? Biliyorsunuz insanlar işte vücut bakımından daha güçlü, çevresi daha kuvvetli, daha zengin, daha fazla destekçisi olanlar diye birbirleriyle övünüyorlar. İşte bakıyorsunuz adam diyor ki benim işte sosyal medyada şu kadar destekçim var. Yani insanlarda böyle çoklukla övünme hastalığı var. Bugün üzerinde duracağımız ayet Maide suresinin 100. ayetidir. Allahü Teala burada şöyle diyor. Kul la yestevil habitu ve't-tayyib. Ve't-tayyib. Kul la yestevil habitu ve't-tayyib. De ki habis en değersiz olan ile iyi ve güzel olan, tayyip ve değerli olan birbirine eşit olmaz. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir sıfırın altında rakamlar var. Bir de sıfırın üstünde rakamlar var, değil mi? Sıfırın altındaki rakamlar arttıkça ne olur? Değer artar mı? Değer düşer. Hiçbir zaman sıfır değerine ulaşamaz. Ama sıfır üzerindeki bütün rakamlar mutlaka değer artışını gösterir. İşte bu Allahü Teala diyor ki işte sıfırın altındakilerini habis olarak düşünün. Yani onlar korunmuş olan Kur'an'ın altına inmiş oluyor. Sıfırı ve onun üzerindekileri de yani sıfır bir değer ifade etmiyor ama onun üzerindekiler de bir değer olarak kabul edilir. Yani o habis olanın, değersiz olanın çok olması senin hoşuna gitse de bir anlamı yok. Bakarsınız ki bir anda elinizden çıkmış gitmişler. Mesela bu dünyada çok zengin olabilirsiniz. Çok itibarlı da olabilirsiniz. Ama öldüğünüz an ne olacak? Şimdi belki burada birkaç kere anlatmış olabilirim. Bu Büyük Larus Ansiklopedisi'nin hazırlanmasında benim de katkım vardı. Yani Türkçe baskısında 80'li yılların başında yani 85'e kadar basılmıştı. O zaman işte 12 Eylül ihtilali olmuş. Basından hatırlayanlar vardır. İşte bir dinsizlik yarışı oluyordu. Ateistlik yarışı oluyordu. Ben ölürsem cenaze namazımı kılmayın, şöyle yapın, böyle yapın diyenler yani hatırlarsınız. Orası da o tür düşüncelerin merkeziydi yani onun basıldığı yer. Şimdi o başındaki şahıs öldü. İsmini söylemeyeyim. Yani bence İyi bir insandır da nasıl öldüğünü bilmiyorum. Mesela şimdi bana söylediği şeye bakın. Şimdi o zaman tabii ben sakallı bir şekilde gidiyorum oraya. Haftada bir kere yazılarımı teslim ediyorum. Herkesin dikkatini çekiyor. Onun için çok konuşmalar geçmişti aramızda. İşte kendisini de ateist olarak tanımlıyor. Biliyorsunuz hiç ateist diye birisi yoktur yeryüzünde. Yani bir gün böyle oturduk konuşuyoruz ki o zamanın medyasında çok etkili isimlerle beraber ama o hepsinin başında. Dedi ki hoca hiç kendini yorma, ben dinsiz bir adamım, ben öyle Allah'a falan inanmam demişti o adam. Az önce iyi demem sonradanki hali açısından, bu şimdi anlattığım hali açısından değil. Ben de o zaman dedim ki şimdi o şurada oturuyor, şöyle etrafında O zamanın en meşhur yazarları var yani gazetelerde köşe yazarları. Tam böyle bir şey oluşturmuşlar. Ben tam orada oturuyorum. Hemen ayağa kalktım. Şöyle masaya bir yumruk vurdum hızlı bir şekilde. Bana bak dedim. Sen yalan söylüyorsun. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedince böyle yaptı. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Ve şey yaptı. Bu koltuğu geriye doğru itti. Şimdi bu adam bir gün bana yani her defasında geliyordu. Her pazartesi gidiyorum yanıma gelip mutlaka bir şey konuşuyordu. Hiç unutamadığım sözlerinden bir tanesi bir gün bana dedi ki hoca dedi düşünüyorum da ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. Ya dedim şurasında zaten ne kadar ömrümüz var ki işte 40 sene, 50 sene, bilmem hadi 100 sene. 150 sene yaşayan pek kimse yok. Bırak hoca dedi Allah'ını seversin. 150 milyon sene olsa ne olacak? Bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında sonlu olan her şeyin değeri sıfırdır. Onun için ahiret karşısında dünyanın hiçbir değeri olmaz. Bu dedi öyle bir kumardır ki bundan daha büyük kazanç olmaz. Dedi, ha şu kumarı bir oyna da bir göreyim dedim. Kalktı gitti yanımda. Ama bana güzel bir şey söylemiş oldu yani orada. Yani şey bir tespitini söylemiş oldu. Şimdi bakın bu dünyanın tamamı sizin olsun. Geçenlerde böyle uzun süredir gitmemiştim. Şu Topkapı Sarayı'nın çevresini bir dolaştım. Orada bir sürü işte tarihi şahsiyetlerin ismiyle bir takım şeyler var. Nerede bunlar? Bunlar hayattayken neler düşünüyorlardı? Bir müddet sonra da biz olmayacağız. Şu anda ayağımızı bastığımız bir ayakkabı kadar bir yerin dili olsa, dünya kurulduğu günden bugüne kadar neler olduğunu anlatsa ne olur? Ciltler dolusu kitap olmaz mı? Bir müddet sonra bizim de ismimiz kaybolup gidecek. Hiç bizi tanıyan kimse çıkmayacak. Dolayısıyla buradan esas olan doğru olmaktır. Çokluk bizi aldatabilir. Ona aldanmamak gerekir. Biz kendi değerlendirmemize değil, Allahü Teala'nın değerlendirmesine bakmalıyız. Şimdi mesela işte Firavun ne oldu gitti. Bugün ondan kalan piramitleri millet hala çözemiyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de de orada ciddi bir bilgi birikimi olduğuna işaretler var. Şimdi tekrar ayeti okuyorum. Diyor ki Allahü Teala la yestevil habit ve tayyib. Habisle tayyib. Yani pisle iyi bir olmaz. Ve lev a'cebeke. Yani pis dediğimiz değersiz diyelim az değeri. Yani pek öyle önem vermediğiniz şeyler. Mesela Allahü Teala bir ayette diyor ki eyyühellezine amenü enfikum mimma razaknakum min tayyibati ma razaknakum. Müminler size verdiği rızık olarak verdiklerimizin min tayyibati ma kesebtum ha o başka. Min tayyibati ma kesebtum. Ve mimma ahrecna aleykum minel ard kazançlarınızın temiz olanlarından harcayın. Yani öyle öylesinden harcayın ki ya bu onu çok seviyorsan Allah rızası için ver ki müthiş bir birikim olsun. Ve mimma ahrecna aleykum minel ard ve yerden sizin için çıkarttığımız şeylerden. Ve la teyemmemul habite minhu tunfikun. Böyle değersiz gördüğünüz, önemsiz gördüğünüz şeye yönelmeyin. Onu böyle vermek için. Al şunu götür, şunu götür değil. Değer verdiğin. Çünkü Allah rızası için veriyorsun, adam için vermiyorsun ki. وَلَسْتُمْ بِيَا اَخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِدُوا ف۪يهِ Böyle yani göz, tamam at gitsin. Diyeceğin şeyleri verme. Aa bu ne güzelmiş ya. Ya bu kalsın. Kalsın değil. Ne güzelmişse bunu Allah rızası için ver. İşte bu habis denen şeyin kendine göre değişik anlamları var. Şimdi bu konuda Yahya'nın yaptığı bir çalışma var. Önce onu dinleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak neye habis diyor? Çünkü bu Arap dili açısından burada el-habis kelimesi var. Bir de et-tayyib kelimesi var. El-habis dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün habisler, bütün değersiz şeyler, et-tayyib dendiği zaman da Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olan bütün güzel ve değerli şeyler. Evet.
Evet, iki kavram geçiyor ayette. Tayyip ve Habis diye. Zaten hocam ifade etti ve Bakara suresinin 267. ayetini de okudu ki zannedersem tam yani Cenab-ı Hak tarafından yapılmış bir tarifi. Ama önce Arap dili sözlüklerinde ne anlama geliyor onu bir söylemeye çalışayım. Sonra ayetlerde hangi anlamlarda kullanılmış onları bir görelim. Bu Habis kelimesi ya bizim dilimize de geçmiş. Habis ur falan diye kullanılır. Değil mi? Bazı hastalıklarda falan diye. Bu habis kötü. Hani kötü huylu ur tespit edildi değil mi? Ödemler için falan kullanılıyor. İşte kötü, pis, iğrenç anlamında bir sıfat manasına gelen bir kelime. Hangi kelimeye sıfat olarak kullanılırsa onu niteleyen bir manaya geliyor. Ya yani işte bir bardak için kullanılacaksa habis bardak, yani pis, kötü, değersiz, iğrenç. İşte bir mikrofon için kullanılacaksa başka bir şey. Bir örtü için kullanılacaksa, neye kullanılacaksa onu niteleyen bir manaya geliyor. Bunun zıttı da hemen ayette geçen tayyib kelimesi. O da temiz, değerli. İşte yiyecekler, içecekler için kullanıldığında lezzetli, zararsız. Yani hep böyle ikisini birbirine zıttı olarak düşünelim. Tayyib iyi, habis kötü. Tayyip zararsız, habis zararlı. Böyle zıt anlamlar olarak Cenab-ı Hak bunu kullanmış. Peki Bakara suresi 267. ayet dedi ki bunun sözlük manası sanki Allah Teala tarafından verilmiş. Ne dedi Cenab-ı Hak burada? Ey iman edenler, enfikû min tayyibâti mâ kesebtum. Kazançlarınızın, kazandığınız şeylerin İyi ve temiz olan, güzel olanlarından infak edin, harcayın. Yani elde ettiğiniz şeyin sizce evet bu çok güzel, beğendiğiniz, sevdiğiniz, güzel bulduğunuz, değerli bulduğunuz olan kısımlarını harcayın. Ve mimma ahrecina lekum minel ard ve yerden çıkardığımız sizin için işte bu bitkiler, meyveler, onların da güzel, iyi, temiz olanlarından infak edin, harcayın. Ya ne yapmayın? İnfak edecekseniz, Allah rızası için harcayacaksanız yapmanız gereken bu ya. Yapmamanız gereken ne? Ve la teyemmemu, sakın şuna yönelmeyin. Neye? El habise minhu. Yani onlardan habis olanlara yönelmeyin. Şimdi bak, habis. Aynen bu manada söyleyelim. Tercümesine bakalım ne? Ve la teyemmemul habise minhu tunfikune ve lestum bi ahizihi illa en tugmidu fihi. Heh. Size verilse gözünüzü kapamadan almayacağınız o habisleri vermeyin sakın kimseye. Bak o zaman habis burada ne manaya geldi? Gördüğümüzde tiksindiğimiz, değil mi? İyi falan yapacağımızda tam manasıyla o işte. Cenab-ı Hak diyor ki kendin görsen aman ya bu da ne diyeceğin şeyi kalkıp hayır olsun diye insanlara vermeyesin sakın. Vereceksen çalıştığının, kazandığının İyi ve güzel olanlarından vereceksin. Şimdi bakın bu ayette de ne demiş oldu Allah? İşte kul la yestevil habithu ve tayyib. İşte bu şekilde değerli olan bir şeyle, iyi ve güzel olan bir şeyle, değersiz ve kötü, çirkin, pis, zararlı olan bir şey hiçbir olabilir mi? Olmaz. Peki bu pis olan şey çok olsa bir şeyi değer ifade eder mi? Hayır. Velev a'cebeke kesretul habis. Bu habisin, pis olan şeyin çokluğu da sakın seni aldatmasın. Ne kadar çok olursa olsun kötü her zaman kötüdür. Çoğaldıkça aksine kötülüğü de artar. İyi olmaz hiçbir zaman. İşte bakın Cenab-ı Hak burada nicelikten ziyade niteliğe dikkat çekiyor, değil mi? Bir tane olsun adam gibi olsun. 10 tane olup hiçbir şeye benzemeyeceğine bir tane olsun herhangi bir şeyden. Cenab-ı Hak için bu yeterli. Şimdi bu habis ve tayyib kelimeleri başka hangi ayetlerde kullanılıyor? Kısaca onları bir görmeye çalışalım. Takip edenler için de ayet numaralarını veriyorum zaten. Birinci okuduğumuz ayet Bakara suresi 267. ayetti. İkinci sure Bakara suresi. Bir ayet-i kerime Nisa suresinde var. Dördüncü surenin ikinci ayeti hemen. Orada da Cenab-ı Hak bu iki kavramı birlikte kullanıyor. Dedi ki zıt mana bunlar. Habis varsa tayyip hemen büyük oranda yanında oluyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ. Hani bakmakla yükümlü olduğunuz yetimler varsa yanınızda, hani onların mallarını siz idare ediyorsunuz. Ne zamana kadar? Büyüyüp kendisi malını teslim alıp idare edinceye kadar onun vasisi kimse o ona bakıyor. İşte diyor ki وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ. Bu yetimler büyüyüp de mallarını idare edebilecek çağa geldiklerinde kendi babalarından, dedelerinden, annelerinden kimse kalan malı onlara teslim edin. Ve la tetebeddelul habise bittayyib. Bak gördün mü? Habis, tayyib. İkisi yine aynı ayette kullanıldı. Sakın habis, pis, değersiz olan bir şeyle temiz malınızı karıştırmayın. Yani size ait olmayan, bir başkasına ait olan bir malı sakın ola sahiplenerek kendi güzel malınızı da çirkinleştirmeyin. Çünkü başkasının malını haksız yere aldığınız zaman o helal güzelin mal ne hale geliyor? Haram oluyor değil mi? Habis oluyor otomatikman. O yüzden başkasına ait olan bir mal onun izni olduğu sürece tayyiptir. Onun izni olmadan ben onu elinden aldığım an habis ne oluyor? Değersiz. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir eylem manasına geliyor. Tayyip benim kendi çalışıp kazandığım elimin emeği, alnımın teri, tertemiz. İşte Allah diyor ki sakın haramı helale karıştırmayın. Zamanı geldiğin zaman yetime malını teslim et. Onun malı onda, senin malın sende kalsın. Bir başka ayeti kerime. O da Enfal suresi 8. surenin 37. ayetinde bu iki kavram birlikte kullanılıyor. Ama 37'yi anlayabilmek için bir ayet geriden başlayacağız. 36. ayetten. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki innellezine keferu yunfikune emvalehum. Kafirler de mallarını infak ederler. Sadece müminler değil. Herkes malını harcar. Ama amaçları farklı olur. Onlar niye mal harcarlar? Liyasuddu an sebilillah. İnsanları Allah yolundan alıkoysunlar diye. Aman insanlar hakka yönelmesin, hakikati bilmesinler diye onlar da mallarını harcarlar. Feseyunfikuneha. Bundan önce harcadılar, bundan sonra da harcayacak. Hep böyle olacak. Yani onlar da kendi davalarını gerçekleştirmek için, kendi ideallerini gerçekleştirmek için mallarıyla kendi açılı tırnak içerisinde söylüyorum, cihad edecekler bizim gibi. Biz hak için, onlar batıl için. Harcayacaklar ama netice ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Sonra o harcadıkları mallar bir yürek acısı olarak ortaya çıkacak ve mağlup olacaklar. Yenilecekler, çaresi yok. Çünkü hakkın karşısında batıl her zaman yok olmaya mahkum. Ve sonra ne olacak? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Ve o kafirler cehennemde bir araya getirilecekler. Niçin? İşte şimdi لِيَم۪يزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّب۪ي. Ya böyle olacak ki Allah habis insanla tayyip insanı, kötü, pis, sürekli çirkin işler yapan insanlarla tertemiz insanları net bir şekilde ayırt etsin diye bu böyle olacak. Neye göre insanları ayırt edeceksiniz başka türlü? Yaptıklarına bakarak değil mi? Heh işte kötü, pis, çirkin, değersiz işleri yapan insan da otomatikman habis vasfını kazanıyor. Aynı o yaptığı eylemden bir sıfat da Allah ona veriyor. Sen bu işleri yaparsan sen de habissin. Ve tayyip olan insanlardan, yani daima iyi, güzel, temiz, değerli işler yapan insanlardan ayırt etsin diye Allah bunu yapacak diyor. وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. Ve ne olacak? Bütün pis İnsanları bir araya toplayacak Allah. Feyerkumehu cemian fecalehu fi cehennem. Hepsini bir araya toplayıp cehenneme tıkacak Allah. İşte o bu dünyada yaptıkları değerli ve değersiz işlere göre. İyi iş yapan tayyip vasfını kazanacak, pis iş yapan habis vasfını kazanacak ve cehennemi boylayacak maalesef. Bir başka ayeti kerime söyleyelim. Yine bakın habis ve tayyip insanlardan bahsedecek Allah.
Buyurun hocam. Bir şey ilave ederim de. Mesela bakarsınız ki
Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de zina edenler de habislerden sayılır. Ha, o ayet, ha. O sayı. Şimdi işte zina evleri açılır, kumarhaneler açılır, işte faizli kurumlar açılır. Ne bileyim yani insanlara tuzak olacak. İşte mesela yiyecekler satılıyor içerisinde şeyi olan. İnsanları hasta ederek arkasından ilaç satabilmek, bir sürü şeyler. Yani hedefleri iyilik değil, kötülük olan kişiler. Nedir? Niyetleri bu dünyayı kazanmak. Evet.
Şimdi bu Nur suresi 24. surenin 26. ayeti. Çok ilginç. Cenab-ı Hak buyuruyor ki El-habîthâtu lil-habîthîne vel-habîthûne lil-habîthât. Habis kelimesini 4 kez peş peşe kullanıyor. Devamında وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَيِّب۪ينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ 4 kere de bunu kullanıyor. Ne demek? الْخَب۪يثَاتُ kötü kadınlar, kötü işler yapa yapa bu vasfı kazanmış kadınlar لِلْخَب۪يثِينَ tıpkı kendileri gibi kötü, pis, çirkin işleri yapan erkeklere layıktırlar.
Kötü kadın dediğiniz zaman ne anlarsınız?
Bizim dilimizde
zina eden değil mi? Bu da o manada.
Biraz sonra ayeti zaten söyleyeceğiz.
Kötü erkek de aynı anlamda.
Vel habisune lil habisat. Aynı şekilde kötü erkekler de kötü kadınlara layıktırlar. İyi kadınlar arayıp durmasınlar. Zina edip duran ancak kendisi gibi zina edip duran birine layıktır. Ve tayyibatu lit tayyibin. Temiz kadınlar temiz erkeklere. وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ temiz erkekler de temiz kadınlara layıktırlar. Şimdi ne dedik? Bak tayyip ve habis vasfını bizzat kişilere verdi Allah. Bu kişiler
bir
ne yapmışlar da?
Evet, insana verdi. Evet.
Şimdi bu ayeti bu şekilde anlamamızı gerektiren iki ayet var. Biri aynı surede, hani çok fazla çevir yapmayalım diye söyleyeyim. Nur suresinin 3. ayeti. Burada Cenab-ı Hak buyurur ki اَزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً zina edip duran bir erkek tıpkı kendisi gibi zina edip duran bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenebilir. وَالزَّانِيَةُ bu şekilde zina edip duran bir kadın da لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً bu da bunu da ancak kendisi gibi zina edip duran bir erkek veya müşrik bir erkek nikahlayabilir. Ayetin sonuna dikkat edelim. Ve hurrime zalike alel müminin. Bu özellikteki insanlar diğer müminlere haram kılınmıştır.
Evet, bu tabii son derece önemli bir husus. Şimdi bak burada dikkat ediyor musunuz? Dedi ki zina eden erkek zina eden bir kadınla ya da bir müşrik kadınla. Şimdi bunun zina eden erkeğin Müslüman olduğu anlaşılıyor değil mi? O zina eden kadın da Müslüman. Ya da müşrikle. Şimdi derslerimizde çok şey yaptık. Bir kişinin müşrik bir hanımla evlenmesi haram değil. Ama Allah-u Teala tavsiye etmiyor. Şimdi bakın burada Maide suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Bu konuda çok sayıda ayet var da bu hepsini bir araya getirdiği için bu ayeti okuyorum. Diyor ki burada el yevme uhille lekumut tayyibat gene bu evet bugün evet bugün temiz yiyecekler size helal kılınmıştır. Temiz ve lezzetli. Ve taamul lezine utul kitabe hillun lekum ve taamukum hillun lehum. Onların kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal, sizinkisi onlara helal. Yani onlarınkilerini yerse yiyebilirsiniz. Siz onlara verebilirsiniz. Hiçbir mani yok. Tabii ki domuz eti ayrı bir konu. Aslında domuz eti ehli kitaba da haramdır ama mesela Yahudiler, işte Hristiyanların bir kısmı domuz eti kesinlikle yemez. Yahudiler de yemezler. Şimdi ama esas konumuzla ilgili olan vel muhsanatu kendini kale gibi korumuş olan kadınlar. Kale gibi korunmuş kadın. Neden korunur? Zinadan. Ahlaksızlıktan. Kimden oluyor? Minel müminat, müminlerden. Vel muhsenatü minellezine utul kitap, kitap verilenlerin gene kendisini kale gibi korumuş kadınları. Yani bir kadınla bir müminin, yani bir müşrik kadınla bir mümin evlenebilir ama olmazsa olmaz şart o kadının zina ediyor olmamasıdır. Yani Müslüman da olsa zina etmemesi gerekiyor. Kafir de olsa zina etmemesi gerekiyor. Peki bu sadece kadınlarla ilgili bir şart mı? Zaten devam ediyor Allah-u Teala. مِنَلَّذ۪ينُ تِلْكِرَمْ مِنْ قَلْبِكُمْ اِذَا اَتِيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Tabi onların mehirlerini verdiğiniz takdirde ister Müslüman ister gayrimüslim olsun namuslu olmaları şartıyla aynı şartlarda evlenme şey yapılıyor. Mehirleri verilecek. Peki sen ne olacaksın? Muhsinin. Siz de kendinizi zinadan korumuş olacaksınız.
Şimdi anlaşılıyor evet. İşte. Et-tayyibatu lit-tayyibin.
Kim ol?
Yani evet. Kendilerini zinadan koruduğu için tertemiz olanlar da birbirine layıktırlar.
Birbirine layık olacak. Öyle bir şey yok. Ondan sonra bak muhsinin zinadan korumuş olacaksınız. Gayre misafihin ne açıkça ve la mütehidin ehten ne de böyle gizli dostlar tutarak. Gizli, açık değil. Yani tamamen. Kadın için de aynı şey geçiyor. Muhsanatin, gayre misafihatin ve la müttehidat ehten. Onlar da namuslu olacaklar. Açık ya da gizli zina etmeyecekler. Demek ki evliliğin olmazsa olmaz şartı budur. Ama tabi maalesef bu şartları gören bir tek mezhep bulamazsınız. Bunlar hangi dinin mezhebi? Her defasında soruyorum. Hangi dinin mezhebi? Bak az önce okudu Nur suresinin 3. ayetini. Bunlar namuslu müminlere haramdır dedi. Tefsirlerden bir okuyun bakın ki o ayete ne mana vermişler. Evet devam et.
Şimdi bir Nur suresi 26. ayette geçen işte kötü erkekler kötü kadınlara, kötü kadınlar kötü erkeklere layıktır. Temizler de birbirine işte bir numaralı olmazsa olmazı bu işin evlilik konusudur. Evlilikte de zinadan kaçınmak esastır. Hem o Nur suresinin 3. ayeti bunu gösteriyor. Bir de bu Enbiya suresi 21. surenin 74. ayetinde bu habis ve habais kelimesi geçiyor. O da zaten hangi kavim olduğunu anlayınca yaptıkları pisliğin ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. 74. ayetinde Enbiya suresinin Cenab-ı Hak buyuruyor. Diyor ki ve Lut'an, Lut aleyhisselamdan bahsediyor. Ateynâhu hukmen ve ilma. Biz Lut'a da ilim ve hikmet verdik. Ve necceynâhu minel qaryeh. Ve onu bir şehirden, bir kentten kurtardık ki nasıl bir kent orası? Elleti kânet te'melul habâith. Bakın habis kelimesinin çoğulu geldi. Pis işler yapan o kentten kurtardık Lut'u. O kentte ne yapıyorlardı onlar biliyorsunuz? Eşcinsellik kabahatini işliyorlardı değil mi? Fuhuş çeşitlerinden bir tanesi bu. Heh. İşte on habais kullanması zaten Cenab-ı Hakk'ın bunu gösteriyor. Yani hem gayrimeşru ilişki kadın erkek arasında hem erkek erkeğe hem kadın kadına. Gayrimeşru olduğu için Allah böyle üç şeyi de bir arada çoğul olarak kullanmış oldu. İşte bakın habais bu tür fiilleri yapan bu habis fiilleri yapanlara da habis vasfını veriyor Allah. Sen de habissin o zaman evleneceğin zaman da kendin gibi birini bulacaksın. Böyle temiz kadınlara leke sürmek yok. Bir iki ayet daha var. Mesela Araf suresinin 157. ayeti var. Tayyibat ve habais kavramları burada da kullanılıyor. Orada Cenab-ı Hak Resulün özelliklerini anlatırken buyuruyor. Diyor ki önceki ehli kitap yani Yahudiler ve Hristiyanlarla onlardan bahsederken اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولِ Onlar o Resul'e tabi olurlar. Nasıl bir Resul'u? اَنَّبِيَّ الْاُمِّي Ümmi Nebi olan o Resul'e uyarlar ki اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yanlarında ki Tevrat ve İncil'de onu bulurlar. Bütün özellikleriyle o buldukları bu ümmi nebi Resul'e uyarlar. Peki bu Resul onlara ne görev icra eder? Ye'muruhum bil ma'ruf. İyi güzel olan şeyleri onlara emreder. Ve yenhâhum anil münker. Münkeri, kötülükleri de onlara yasaklar. Yani ne demek Resul'ün bir şeyi emretmesi veya yasaklaması? Ey insanlar Allah size şunu emrediyor. Ey insanlar Allah size şunu yasaklıyor. Der. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Ve onlara tayyip olan şeylerin helal olduğunu ve yuharrimu aleyhimul habais ve habis olan, pis olan, değersiz olan şeylerin de haram olduğunu belirtir. Resulün helal ve haram kılması Allah'ın ona söyle diye git onlara söyle şu helal, git onlara söyle şu haramdır dediklerinden ibarettir. Yoksa kendi başına bir helal ve haram koymasından bahsetmiyor. Çünkü Resul Allah'ın elçisidir. Elçisi olması hasebiyle Allah ne demişse aynen onu ulaştıran kişidir Resul. Şimdi burada da tayyibat ve habais kavramları kullanıldı işte. Bizde yasak olan eylemler hangileri? Gıdalar bakımından şey yaparsak işte 4 tane haram var. İçeceklerde sarhoş edici olanlar var, uyuşturucu olanlar var. Eylemlerden baktığımız zaman zina var, hırsızlık var, adam öldürmek var değil mi? Yani bunların hepsi habais. Yani kimisinin maddi açıdan pisliği var, zararlı oluşu var. Kimi manevi açıdan işte toplumu ifsad ediyor, aileyi yok ediyor falan. Zararlı olan tüm eylemler habais kapsamında, yararlı, temiz, yiyecek olduğu zaman leziz, faydalı olan tüm şeyler de tayyibat kapsamında ele alınmış. Bir ayet-i kerime daha. Mesela bir söz, ağızdan çıkan sözün bile Allah tayyib ve habis olabileceğinden bahsediyor. Nerede geçiyor o? Onlardan İbrahim suresinin 24, 25, 26. ayetlerinde geçiyor. Mesela 24. ayette diyor ki Allah, Elem tara keyfe daraballahu meselen. Bir bakın diyor Allah size nasıl bir örnek verdi. Kelimeten tayyibeten. Tayyip bir kelime. Çok güzel bir söz. Değerli bir söz değil mi? Yani konuşulduğunda kişiye, ortama, muhataba değer katan bir söz. O nasıl bir söz? Keşeceratin tayyibe. O da tertemiz bir ağaç gibi. Bir ağaca benzetiyor Allah. Asluha thabitun ve feruha fissema. Kökü sağlam. Ya şeyleri, dalları göğe doğru uzanmış bir ağaç. Faydalı bir ağaç mıdır çevresine? Son derece faydalı bir ağaçtır. Bak söz de böyle olmalı diyor Allah. Aksi mümkün mü? Tabii mümkün. Bir ayet atlıyorum.
Bak, nasıl olur şimdi? Yani dersiz, hiç unutmam ya. Şöyle bir şey demişti. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Yani her defasında meyvesini toplarsınız onun. İçinize yatar, kafanıza yatar. Evet. Aa ne güzeldi dersiniz.
Evet, bir ayet atladım. 26. ayette de ve meselü kelimetin habisetin. Bu sefer de habis bir sözden bahsediyor Allah. Ağızdan çıktığı zaman söyleyeni de, dinleyeni de, ortamı da değersizleştiren, pisleten söz. Yani hiç konuşmasa bin kat daha iyiydi. Öyle bir söz neye benzer? O da diyor ki keşeceratin habisetin. O da diyor ücdüset min fevkil ardı ma leha min karar. Toprağın üst tarafından çekilip koparılmış, toprağa tutunacak yeri kalmamış bir ağaç gibi. Kime faydası olur? Hiçbir şeye faydası olmaz. İşte bakın.
Ancak sadece evet. Yakarsın başka bir şey.
Anca öyle. Yani tayyib, habis hep böyle iki zıt kavram olarak genelde aynı ayette kullanıldığı şeye göre kelimeye izafe edilebiliyor, yiyeceklere izafe edilebiliyor, eylemlere izafe ediliyor, kişilere de izafe edilebiliyor işte. Kötü işlerle uğraşanlara Allah habis, iyi işlerle uğraşanlara da tayyib vasfını veriyor ayetlere baktığımızda.
Tamam
mı? Evet.
Evet şimdi bir de çoklukla övünme meselesi var. Bakın işte bizim takipçimiz ne kadar. İşte şimdi şeyi de birkaç kere anlatmıştım da ben İmam Hatip Okulu'nun 5. sınıftaydım. İmam Hatip'te işte bizlere vaaz etme, müftülükten vaaz etme yetkisi alınmıştı. Yani öğrenciler yetiştiriyorlar. Bana da Erzurum'da İbrahim Paşa Camisi var. Valiliğin hemen bitişiğinde. Orada Ramazan'da ikindi namazlarından sonra vaaz edeceğim. İmam Hatip'in 5. sınıf talebesi. Ya bir şey bildiğimiz yok. Gittim ne kadar böyle hikaye kitapları varsa aldım. Böyle Dürretül Vaiz'in vardı falan. Onların içerisindekilerini böyle anlatmak için ezberledim ama hiç içime yatmıyor. Az önce ayeti okuduğun gibi pis söz, hiç şey temelsiz bir şey. Şimdi ikinden sonra camide vaaz ediyorum. Millet o kadar geliyor ki ayakta dinliyorlar. Oturacak yeri yok. Şimdi bizim eve de çok yakın. Bizim evde tam merkezdedir. Merkezde idi yani. Tabii Erzurum'dan ayrıları çok şey oldu. Rahmetli annem de beni dinlemeye geliyor. Bir gün anneme diyorlar ki o mahfilde kadınlar. Bu kim ya? Bu yaşta bu ilim. Annem dedi ki oğlum bana böyle dediler benim oğlumdur diyemedim dedi. Dedim anne bu çok kötü bir haber dedim. Ben bir daha böyle bir vaaz yapmayacağım. Ben şimdi bir de kendimi bir şey zannetsem bittim. Bir daha yapmayacağım dedim. Ondan sonra başladım sadece ayet okumaya. Hiç kimse kalmadı.
O gün bugün böyle.
O gün bugün kimse yok. Ondan sonra babamın rahmetli amcası geldi bana dedi ki yazık yazık bütün bildiklerini unutmuşsun. Ben de hiç şimdi çokluk insanı gerçekten öldürür yani. Çok kötü yani. Evet şimdi bu konuda Fatih'i dinleyelim.
Hocamın bahsettiği gibi gerçekten insanın en büyük zaaflarından bir tanesi. Hepimizin zihninde bir takım çoğunluğa dair şeyler vardır, zaaflar vardır. Ya işte takipçi sayısı günümüzde çok telaffuz ediyoruz. Veya işte sülalesinin çokluğu, malının, fabrikalarının çokluğu, arkadaş grubunun çokluğu, ne bileyim işte dolaptaki elbiselerinin, ayakkabılarının çokluğu. Bunların hepsi insanda var olan o kesret duygusu, çokluk duygusunu şey yapan, ön plana çıkartan şeyler. Oysa biraz önce burada denildi ki çokluktan ziyade yani kemiyetten ziyade keyfiyet. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de işte burada çeşitli vesilelerle okuduğumuz bir ayet vardır. Enfal suresinin 65. ayetinde Allah-u Teala orada diyor ki içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. 100 kişi 200 kişiyi savaş meydanında alt edebilir. Ama burada tam tersi durumlar da olabilir. Fazlasınızdır ama yenilirsiniz. Mesela bununla ilgili de yine müminlerle alakalı Tevbe suresinde Allah-u Teala diyor ki 25. ayette لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاتِنَ كَسِرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Allah size pek çok yerlerde yardım etmişti. Huneyn günü de yardım etti. Yani Huneyn savaşında. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Sayınız çoktu ve şımardınız.
Yani sende Resulullah
var. Resulullah var.
Mekke'nin fethinden sonra.
Evet. Ya bakın biraz önce 100 kişi, 200 kişiyi yani sizin iki katınız da olsa siz onları halledersiniz deniliyor. Ama ondan belki birkaç yıl sonra bir savaşta sayıları fazla Muhammed Aleyhisselam başlarında ve bir şımarmışlık var demek ki bir kısmında.
Ya hadi bir de silah güçleri de var orada. Bayağı yani hem askeri şey hem de silah açısından Mekke'den geliyorlar. Mekke'de o bölgenin en şeyi. Yani Müslümanlar tamam işte bitti.
Evet. Ve bu hiç size hiçbir fayda sağlamadı. Sonraki ifade çok ilginç. وَدَاغَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Alan çok genişti ama size çok dar geldi. Yani hani ne derler karar dünyanız karardı yani. Öylesi bir hal yaşadınız. Sümme velleytum müdbirin ve kaçtınız. İşte eğer amaç sadece sayısal çoğunluk olursa onun içeriği doldurulamazsa o bir anlam ifade etmiyor. Peki gelelim şimdi asıl meseleye. İman konusunda çokluk bir anlam ifade eder mi? Ve yine doğru bilgi hususunda çokluk bir anlam ifade eder mi? Dersimizin konusu neydi? Yani hakikatin ölçüsü olarak sayısal çoğunluk bir anlam ifade eder mi? Şimdi bu konuda da Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bizzat bunun bir anlam ifade etmeyeceğini açık şekilde söyleyen yüzlerce ayetin yanı sıra bir de yaşanmışlıklar var. Mesela Allah'ın göndermiş olduğu bütün nebileri gözden geçirelim Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadıkları toplumda hep ama hep azınlığı teşkil etmişlerdir. Hatta karşı taraf ya bir avuç adamsınız söylediğiniz şeylerin bir anlamı olsa etrafınızda insanlar olur diyerek onları reddetmişlerdir. Yani yaşanmış bir insanlık tarihinde yaşanmış bir tecrübe var. Ne zaman müminlerin sayısı çoğalmaya başlıyor? Yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle konuşursak iş menfaate döndüğünde yani bakılıyor ki artık rüzgar karşı yönden ters yönden esiyor. Reddetmenin bir anlamı yok. Biz de bunlara katılalım dedikten sonra artıyor ama o artışın da bir anlamı olmuyor.
Burada ben bir şey söyleyeyim de hakikaten Ömer radıyallahu anh hiç unutamadığım bir sözü var. Hep aklıma gelir. O Resulullah'tan sonra meydana gelen o yanlış tavırları falan görünce diyor ki yokluğa katlandık ama varlığa katlanamadık. Gerçekten çok zor. Evet. Yani,
dedik ki biz de açıkça gerçekten çoğunluğun her zaman, hatta çoğu zaman insanları yanlışa sürükleyebileceğine dair açık ayetler var. Ayet kümeleri var. Bunlardan birkaç tane hatırlatmak istiyorum. Mesela Allah-u Teala En'am suresinin 116. ayetinde Muhammed Aleyhisselam da hepimize diyor ki ve in tuti ekstra men fil ardı yudilluke an sebilillah. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan çevirirler, saptırırlar. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. İyyettebiûne illa zan. Çünkü insanların çoğu gerçeklere değil de bir takım kurgulara, kuruntulara uyarlar. Yani onlar için bir şeyin gerçekliğinden ziyade o an hoşuna gidiyor, o an menfaatini karşılıyor mu? O ona bakar. Hatta işte Yunus suresinin 36. ayetinde وَمَا يَتَّبِيُوا اَكْثَرُهُمْ اِلَّا زَنَّ. İnsanların çoğu zannına göre hareket eder. Gerçeklere göre değil. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ. Onlar sadece bir takım kurgular peşindedir. Atarlar, doğru bir bilginin peşinden gitmezler. Yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette, yani bunları sıralayacak olursak birkaç saat mesela bu ayetleri okuyabiliriz. Allah-u Teala şu tür ifadeler kullanır. وَلَاكِنَّ اِكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanların çoğu bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Gerçekleri bilmiyorlar. Durumun asıl meseleyi bilmiyorlar. وَلَاكِنَّ اِكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. İnsanların çoğu üzerlerine düşeni yapmıyorlar. Görevlerini yerine getirmiyorlar. Yine وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Sen ne kadar çaba göstersen, hırs göstersen de insanların çoğunluğu inanacak, Allah'a güvenecek değildir. Yine mesela bir başka ayet. فَاَبَا اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُرًا. İnsanlar gerçeklere direnirler ama nankörlüğe geldiğinde çok rahat davranırlar. Yani çoğunluğundan bahsediyor. Yine ve enne ekserukum fasikun, sizin çoğunuz yoldan çıkmış kişilersiniz. Velakin de ekserukum lil hakki karihun, gerçeği ya karşı hoş bakmıyorsunuz. Hoş tavır göstermiyorsunuz ve ekseruhum la yaqilun, onların çoğu yine aklını kullanmıyor, bağlantıları kurmuyor ve bunun gibi pek çok ayette Allah-u Teala genel itibariyle insanların çoğunun menfaatlerine göre hareket ettiğini, zanna uyduğunu, gerçeklerle ilgilenmediğini söylüyor. Nitekim işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanlık tecrübesi de bunu gösteriyor. Peki durum bu. Bizim geleneğimizde peki çoğunluğa bakış nedir? İyi midir, kötü müdür denildiğinde tırnak içerisinde söyleyeyim, belki bilmiyorum hocam abartılı olur mu, ama çoğunluğa aslında tapan bir geleneğimiz var. Tapan.
Ya bu kadar millet yanlış da.
Aynen kardeş. Öyle. Aynen öyle. Niye böyle? Çünkü bizim geleneğimizde icma diye bir kavram vardır. İcma. İcmanın bütün fikri yapısını çoğunluk şey yapar, doldurur. Çoğunluk. Yani ne demek? İnsanların çoğunluğu bir konuda böyle diyorsa o aslında Allah'ın hükmünün bir nevi ortaya çıkmış halidir. Niye? Sebebi ne? Bakın burası çok önemli. Şimdi Serahsi var, bizim Hanefi fıkhının en önemli fakihlerinden bir tanesi. Bunun usul eseri var. Diyor ki Serahsi kendi kendine sorular soruyor. Gerçekten çoğunluk bilgi açısından bir değer ifade eder mi, etmez mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyor, diyor ki Kur'an'a bakıldığında Allah genel itibariyle çoğunluğun hep yanlış yolda olduğu örneklerini bize veriyor diyor. Peki o halde çoğunluğun bilgi açısından herhangi bir değeri olmaması gerekir diye düşünmemiz gerekiyor diyor. Ancak Allah ümmeti Muhammed'i diğer bundan önceki bütün ümmetlerden ayırmıştır diyor. Ne yapmış?
Olmaz yani.
Orada diyor ki ümmeti Muhammed seçkin bir topluluktur. Ümmeti Muhammed'in çoğunluğu herhangi bir konuda budur diyorsa onun yanlış olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla çoğunluğun bilgi değeri açısından bir anlam ifade etmesi ancak ümmeti Muhammed içindir. Yoksa bizden önceki topluluklarda çoğunluk her zaman kötü örnektir diyor. Verdiği şeyler ne? Peki bunun şeyleri, örnekleri, delili. Yani ümmeti Muhammed'in seçkin bir topluluk olduğunun delili ne? Sonraki bu aşama gelecek değil mi? Bunu nasıl temellendirecek? Bunun için de bir ayet okuyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 110. ayeti ümmeti Muhammed'in seçkin bir topluluk. Bakın bu seçkin topluluk ifadesi çok önemli. Yahudiler kendilerinin seçkin bir topluluk olduğunu iddia ederler. Mesela Mekkeli müşrikler kendilerinin seçkin bir topluluk olduğunu ifade ederler. Yani aslında bu bir yanılsama. İnsanlık tarihinde bir yanılsama. Seçkin topluluk. Biz onlar gibi değiliz. Ali İmran suresinin 110. ayetinde Allah Teala diyor ki küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Hakikaten buraya bak kadar okuduğumuzda öyle değil mi? Yani adam doğru söylüyor. Allah Teala siz insanlar için çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Acaba biz gerçekten diğerlerinden farklı olabilir miyiz? Seçkin olabilir miyiz? Ayeti sadece bu kadar okursanız hakikaten doğru söylüyor. Ama ayeti biraz okumaya devam ederseniz bu ayetle irtibatlı diğer ayetleri okuduğunuz zaman tam bir hayal kırıklığıdır aslında. Ne diyor? Te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Allah'a inanarak marufa uygun olanı ister, kötülüklere karşı durursunuz. Peki emri bil maruf, nehyi anil münker sadece bize has bir şey mi? Allah Teala bütün topluluklar için bunları yapanlara aynı vasıfla şey yapıyor. Mesela devamda diyor ki velev amene ehlül kitabe lekane hayran lehum. Eğer onlar da bunu yapsalardı onlar demek ki onların içerisinde de bunu yapanlar olmuş. Nitekim şeyde Ali İmran suresinin 113-114. Ayetinde ehli kitap için diyor ki leysu sevae, onların hepsi bir değil. Min ehlil kitabı ümmetün kaime, ehli kitap içerisinde dik duruş sergileyen gruplar, topluluklar vardı. Yetlüne ayatillah ana elleyl, gecenin belli vakitlerinde Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Ve hum yescudun, Allah'a secdeye kapanarak. Yu'minune billah, Allah'a tam tamına inanırlar, güvenirler. Vel yevmil ahir, hesap gününe. Ve ye'murune bil ma'ruf, bakın aynı ifade. Yani ümmeti Muhammed için geçen ifade onlar için de geçti. Ma'rufu emreder ve yenhevne anil münker, kötülüklerden insanları alıkoyarlar. Ve yusari'une fil hayrat, ve iyi olan şeylerde tam bir yarış içerisindedirler. Ve ulaike minas salihin, ve işte bunlar iyi olanlardır. Bakın Serasi'nin bizim ümmetimiz için dediği şey aslında ehli kitap için de var, diğer topluluklar için de var. Dolayısıyla hiçbir zaman çoğunluk hakikatin, doğrunun tek başına mutlak ölçütü olmamıştır. Bir şey eğer doğruysa onu bir kişi de savunsa doğrudur, milyonlarca kişi de savunsa doğrudur. İnsanların tamamı onu reddetse yine doğrudur.
Şimdi tabii bu icmayı biliyorsunuz bizde Kur'an yoktur yani. Kur'an böyle arada sırada belki. İşte az gördünüz. Kur'an'ın yerine sünnet diye bir terim ortaya konmuş. Kur'an-ı Kerim'deki anlamının dışında yeni bir anlam. Ki buna tahrif denir. Anlam kayması yaparak yeni bir kaynak oluşturmuşlar. Ona da kendi kafalarına göre bir sürü anlamlar yüklemişler. Sonra icma diye bir delil uydurmuşlar. Ne diyorlar? Resulullah'a bir şey mal ediyorlar. Sahih olmayan bir söz neydi o?
La teçtemiu ümmeti alat ala. Bu söz aslında doğru da böyle de nakletmiyorlar yani fıkıh kitaplarında.
Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez. Tabii şimdi bakın yanlış şeyde ümmet birleşir mi birleşmez mi? Onların dediği manada alalım. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Maide Enfal suresinin 67. ayeti şeyle alakalı. Bedir Savaşı ile ilgili. Bedir Savaşı'ndan önce Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetini indirdi ve dedi ki, düşmanı tamamen etkisiz hale getirdikten sonra esir alın. Bu esirleri de karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın diyor. Ama Resulullah Bedir Savaşı'nda düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı. Yani bu ayet indikten sonra. Bakın Allah'ın emrine uymadı. Bizde ne yaparlar? Peygamberler ne yapar? Günah işlemez derler değil mi? Büyük günah hiç işlemez derler. Şimdi bakın ki Muhammed Aleyhisselam ve ashabı büyük günahta ittifak etmiş mi etmemiş mi? Günahta diyemiyorum, dikkat edin, büyük günahta. Bakın dikkatle dinleyin. Şimdi Allahü Teala açıkça yasakladı esir almayı. Enfal suresi 67. ayette diyor ki: "Mâ kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hattâ yuthkhine fil ard." Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden hiçbir nebinin, sadece senin değil, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. O zaman ne yapmış oluyor Muhammed Aleyhisselam nebi olarak? Esir almış Bedir'de. Hakkın yok diyor. Niye? Çünkü ayette bunu yasaklamış. Muhammed 4. ayetle. Turidûne aradat dünya. Hemen elinize geçecek bir şey istiyorsunuz. Turidûne derken Muhammed Aleyhisselam dahil bütün sahabe. Baştan Muhammed Aleyhisselam dedi çünkü komutan o. Arkasından ona kimse ses çıkarmamış. Çünkü sahabenin komutan da olsa, devlet baş kim olursa olsun her Müslümanın yapılan yanlışa karşı çıkma görevi vardır. Bunu söylemeleri gerekirdi, Resulullah'a söylemediler. Bu da Mümtehine suresinin son ayetinde bu var. Ondan sonra Vallahu yuridul ahir. Allah sonrasını istiyor. Enfal suresinin baş tarafında Allah orada Müslümanlar galip gelirse onların Mekke'ye gideceğini vaat etmişti. Yani Bedir'de eğer yanlış yapmasalardı Mekke'ye gireceklerdi. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Peki levla kitabı minallahi sebak. Daha önceden Allah'ın bir yazdığı, size yazılı bir sözü olmasaydı ki Mekke'de inen Rum suresinde 3 ile 9 yıl arasında Müslümanlara Cenab-ı Hakk'ın büyük bir zafer vereceği vaat edilmişti. Eğer o vaat olmasaydı lemessekum fîmâ ahaktum azâbun azîm. Aldığınız bu esirlerden dolayı azab-ı azim sizi yakalayacaktı. Sizi dediği zaman Resulullah dahil mi içerisine? Azab-ı azim Kur'an-ı Kerim'de kimler için kullanılıyor Fatih?
Büyük günah için.
Büyük günah. Yani bundan daha büyük günah yok. Hadi buyurun. Bak başta Muhammed Aleyhisselam olmak üzere sahabenin tamamı batılda ittifak etmişler mi? Allah'ın ayeti değil mi? Bu savaştan sonra şeyde de Uhud'da da benzer durum oldu. Ama orada sadece Resulullah onlara katılmadı. Çünkü önce bir galip geldiler. Onu da Allahü Teala Âl-i İmrân suresinde bize bildiriyor. Önce galip geldiler. Sonra Müslümanların bir grubu gene aynı şekilde ganimetlere heveslendi. Allah galip gelmişken onları mağlup hale getirdi. Gerisin geri kaçtılar. Ve o sırada onu anlatan ayette Allahü Teala diyor ki: "İz tus'idun ve la telvuna ala ahad ve Resul yed'ukum fi uhrakum." Hani kaç?
152.
Öyle mi? Tamam. Evet. Diyor ki bakın Resulullah'ın dışındaki bütün sahabe şeyden kaçıyor. Halbuki Allahü Teala ayete ne diyor? İza laqitum lezine kafaru zahfen fela tuvelluhumul edbar, değil mi? Enfal suresinde. Yani böyle toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman gerisin geri dönmeyin diyor. Resulullah da o ayeti okuyor onlara orada. Bak diyor ki, dağa tırmanıyordunuz. Gerisin geri dönmüyordunuz. Yani geri dönüp bakmıyordunuz. Ve Resul yedûkum fi uhrakum. Bu Resul de sizi arkanızdan çağırıyordu, ayetler okuyordu. Gelin bak, Allah böyle diyor. Peki, bize anlatılanlar şey, bu hayatın bir gerçeği. Peki şimdi çoğunluk mu galip geliyor? Bakın size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Medine'yi, Tevbe suresini dikkatle bir okuyun. En son inen surelerdendir. Bakın ki Resulullah orada adaylığını koysaydı kazanabilir miydi? Kesinlikle kazanamazdı. Dolayısıyla doğru yolda olmak başka, çoğunluk başkadır. Bizim tek hedefimiz şu olmalı. Tek başıma da olsam doğru yolda yürüyeceğim. Etrafına, sağına, soluna bakarsan kaybedersin. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.